Rab'be yeni iman edip yeniden doğan ruhsal yeni bebekler bazen İncil çalışmalarına katılıp bazı temel şeyler öğrenirler ve öğrendikleri bu kadar şey nedeniyle birkaç hafta içerisinde olgunluğa ulaşmış olduklarını, büyüdüklerini düşünürler. Oysa katıldıkları İncil çalışmaları süresi ne kadar? Haftada ya da ayda 1-2 saat İncil çalışmasına katılan bir inanlı bu süre içerisinde her şeyi öğrenebilir mi? Savaş yıllarında seferberlik ilan edilince eli silah tutan herkes askere çağrılır. Askere alınan bu seferberlik askerleri birkaç hafta süreyle askeri eğitimden geçer. Bu dönem içerisinde eğitim alan askerlere acemi derler. Bu normal şartlar altında yapılan askerlikte de böyledir. Devre üstünlüğü olan askerler karşısında yeni gelen askerler her zaman acemi diye adlandırılır. Bizim inanlı topluluklarımızda Tanrı sözünden habersiz birçok acemi inanlıyla dolu. İsterseniz başka bir örnek vereyim. Tam kutsal kitap üzerindeki çalışmalarımızı 5 yılı aşan bir zamana yaymış olmakla beraber Tanrı sözü üzerinde kendimi hala bir bebek gibi hissederim. Bu kadar yavaştan alıp mümkün olduğu kadar çok konuya değinmek istediğimiz halde hala birçok konuyu atladığımızı görüyorum. Vahiy kitabı hakkında bir öğretişte bulunmaktan ürperdiğimi söylemek isterim. Her ne kadar vahiy kitabı tüm kutsal kitap içerisindeki en mekanik, en basit kitap olmakla birlikte ki bu benim görüşüm, her zaman bu kitaba büyük bir heyecan, korku ve titreyerek yaklaşırım. Ama öte yandan henüz kısa bir zaman önce göreve başlamış bazı kilise çobanlarının bu çok ağır konuları vahiy kitabından işlediklerini de görüyorum. Sevgili dostum, vahiy kitabına gelinceye kadar tam 65 tane kitap var. Ancak insanlar peygamberliklere ve kehanetlere çok büyük bir ilgi gösteriyor ve böyle olunca da çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü insanlar kehanet konularında sansasyona, abartılara bayılırlar. Birçoğumuz yaşamdaki daha iyi şeylere sahip olabilme mücadelesini veriyoruz. Oysa Tanrı bize her şeyin en iyisini vermek ister. Bu nedenle gelin Tanrı sözüne göre yaşamaya çalışalım. O zaman Tanrı'nın bereketlerini yaşamlarımızda çok daha fazlasıyla görürüz ve yaşarız. Zekeriya 7. bölüm 8. ayette Rab Zekeriya'ya yine seslendi der. Zekeriya peygamber burada kendi düşüncelerini söylemediğinin altını çizer. Onlara şöyle der. Bakın Tanrı size şunları söylemek istiyor. Onun size cevabı budur, iyi dinleyin. Eğer yüreğinizin tutumu yanlışsa yaptığınız dinsel uygulamada, kıldığınız ibadetlerde yanlıştır. Ve şimdi Tanrı dikkatleri insanların üzerine çekmek ister. Zekeriya 7. bölüm 9 ve 10. ayetler. Her şeye egemen Rab diyor ki, gerçek adaletle yargılayın, birbirinize sevgi ve sevecenlik gösterin. Dul kadına, öksüze, yabancıya, yoksula baskı yapmayın. Yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın. Bu noktada 10 emrin sonuncularına kısa da olsa yakından bakmamızın yararlı olacağını düşünüyorum. 10 emrin ilk 4'ü insanın Tanrı ile olan ilişkileriyle ilgili emirlerdir. Bir sonraki 5. emir köprü görevini gören bir emir olup kişinin anne ve babasıyla olan ilişkisine değinir. İnsan yaşamının ilk dönemlerinde çocuk anne ve babasına bakar. Bir anlamda anne ve baba çocuk için bir tanrı gibidir. Bunu Tanrı'nın kendisi amaçlamıştır. Çocukların büyürken anne babasına itaat etmeyi öğrenmesi, onların ilerideki yıllarda Rab İsa Mesih'e itaat etmeleri için gereklidir. Şimdi de 10 emrin son 5.sine bir bakalım. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 13. ayet. Adam öldürmeyeceksin. 14. ayet zina etmeyeceksin. 15. ayet çalmayacaksın. 16. ayet komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin ve 17. ayet komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Komşunun son model Mercedes'ine, yeni koltuk takımlarına ya da yazlıktaki villasına göz koymayacaksın. Zekeriya 7. bölüm 11. ayette diyor ki, ama atalarımız dinlemek istemediler. İnatla sırtlarını çevirdiler, duymamak için kulaklarını tıkadılar. Bu insanlar Tanrı'nın onlardan duymalarını istediği sözleri duymak istememişlerdi. Bugün de birçok insan aynı şekilde Tanrı'nın sözlerini duymak istemiyor. Omuzlarını silkip geçiyorlar. Ne kadar canlı değil mi? Çocukluğumu geçirdiğim küçük kasabada ilkokulun 4. veya 5. sınıfındaydım. Bir gece okulumuzun küçük salonunda bir tiyatro gösterisi düzenlenmiş ve bütün anne babalar da davet edilmişti. Ben sınıf arkadaşlarımla ön sırada oturuyor ve onlarla şakalaşarak bir sürü yaramazlık yapıyordum. Çevreye rahatsızlık yaydığımı fark eden babam arka sıralardan kalkıp beni uyarmak için yanıma geldi ve omzuma dokundu. Ben de onun bu uyarısına hiç umursamadan omzumu silkeleyerek karşılık verdim. Yaptığım harekete kızan babam seninle evde hesaplaşacağız deyip sessizce yerine döndü. O gece evimize döndüğümüzde başıma gelenleri anlatmama bilmem gerek var mı? O gece babamdan dayak yemeden önce babam bana şunları söyledi. Bak oğlum, seni çevreni rahatsız ettiğin için değil ama elimi omzuna koyduğum zaman omzunu çektiğin için, beni hiçe saymak istediğin için dövüyorum. Hatamı anladım ama o güzel dayağı yedikten sonra. Tanrı da burada İsrail'den söz ederken onları uyarmak için omuzlarına dokundum ama onlar omuzlarını silkip beni umursamazlıktan geldi diyor. Bugün de inanlı topluluklarında Tanrı'nın sürekli olarak şunu yapma, öyle etme, böyle bir hayat yaşama diyerek omuzlarına ellerini koyduğu, uyardığı bazı insanlar maalesef omuzlarını silkiyorlar ve onun bu uyarılarını duymamak için kulaklarını tıkıyorlar. Bundan birkaç yıl öncesiydi. Annesi ve babası biraz işleri olduğu için akrabalarımız küçük çocuklarını bakmamız için yanımıza bıraktılar. Biz de onu oynasın diye bahçeye indirdik. Ne yaptı dersiniz? Bir baktık ki kamelya çiçeklerimizin içinde oynuyor. Hemen oradan çıkmasını söyledi. Hayır, çıkmayacağım diye karşılık verdi. Sonra yanına yaklaştım ve ellerini omzuma değdirerek ona yaptığının yanlış olduğunu anlatmak istedim. O da aynısını yapıp omzunu silkti. Onun bu hareketini görünce çocukluğumdaki olayı ve babamın bana yaptıklarını anımsadım. Onu sevdiğim için onu kucağıma aldım ve ona anlayabileceği bir dilde çok güzel bir ders verdim. Karım o zaman beni alkışlayarak bana şöyle dedi. Onu o kadar çok şımartıyorsun ki bir daha asla terbiye etmeyeceğini sanmaya başlamıştım. Fakat onlar dinlemek istemediler ve omuzlarını silkip geçtiler. Ve işitmesinler diye kulaklarını tıkadılar. Bu Beytel'den gelen şımarıkların yaptığı bir şeydi. İşin aslına bakılacak olursa tüm İsrail ulusu da aynı şekilde isyankar bir durumdaydı. İsrail ulusu Babil sürgününe ışıksız olduğu için gitmedi. Hayır, Tanrı'nın eli onların üzerindeydi ve Tanrı onlara peygamberler göndermişti ama onlar Tanrı'nın bu uyarılarına kulak asmak istemediler. Evet, işitmesinler diye kulaklarını tıkamışlardı. Yani açıkçası Tanrı'ya sırtlarını çevirmişler, Tanrı ile yapmış oldukları antlaşmayı bozmuşlar ve suçlu duruma düşmüşlerdi. Sevgili dostum, yüreğinin tutumu doğru değilken yapacağın hiçbir dinsel uygulama sana yarar getirmez. Tanrı ile barışmadan, İsa'yı Rab ve kurtarıcın olarak kabul etmeden dindar olmanın hiçbir faydası yok. Sadece İsa'nın ikiyüzlüler diye adlandırdığı işe yaramaz kalabalığın bir üyesi olursun, o kadar. Kutsal kitapta gerçek inananlar hiçbir zaman ikiyüzlü olarak adlandırılmamıştır. Kutsal kitapta ikiyüzlü olarak adlandırılanlar her zaman gösteriş için dindar görünenler, din kisvesi altında yaşayanlar, İsa'nın dediği gibi bardağın dışını yıkayıp içini soygunculuk ve taşkınlıkla Matta 23. bölüm 25 ve 26. ayetlere göre bırakanlardır. İsrail ulusunun sorunu da işte buydu. Tanrı onlara basitçe 10 emir verdi. Bu emirlerin ilk birkaçı Tanrı ve insan ilişkileriyle ilgiliydi. Diğerleri ise insanın diğer insanlarla olan ilişkilerini kapsıyordu. İş hayatında, toplum içerisinde ve evde insanların hangi temel ilkelere göre yaşayacakları bu emirlerde belirlenmişti. Ama onlar belirlenen bu ilkelere uyarak yaşamıyorlar. Bu nedenle de Tanrı onları işitmiyor ve onların dualarına cevap vermiyor. Zekeriya 7. bölüm 12. ayette kutsal yasayı ve her şeye egemen Rabbin kendi ruhuyla gönderdiği, önceki peygamberler aracılığıyla ilettiği sözleri dinlememek için yüreklerini taş gibi sertleştirdiler. Bu yüzden her şeye egemen Rab onlara çok öfkelendiler. Her şeye egemen Rab onlara çok öfkelendi. Yeruşalim kentinin Nebukadnezar tarafından yerle bir edilmesi, İsrail ulusunun tutsak alınarak Babil'e götürülmesi üzücü, trajik ve korkunçtur. Bu insanlar dindardılar. Birçok dinsel işlerde de bulunuyorlardı ama yürekleri Tanrı'dan uzaktaydı ve Tanrı'nın adına leke sürüyorlardı. Zekeriya 7. bölüm 13. ayette "Madem ben çağırınca dinlemediler," diyor her şeye egemen Rab, "onlar çağırınca ben de onları dinlemeyeceğim." Tanrı onlara "ben size seslendim, size yalvardım ama siz beni dinlemek istemediniz," diyor. "Ama başınız belaya girince bana seslenip sürgüne gitmek istemiyoruz. Tövbe edip sana geri döneceğiz dediğiniz zaman da ben sizi işitmeyeceğim," diyor. Evet, Tanrı "ben sizi işitmedim," diyordu. Bugün de Tanrı'nın işitmediği birçok dua var. Televizyonlarda seyrettiğimiz duygusal içerikli filmlerdeki senaryoların çoğu zaman hoşuma gitmediğini burada söylemek isterim. Başrolde oynayan kadın veya erkek Tanrı'dan uzakta istediği gibi hayat yaşarken bir bakıyorsunuz küçük çocuğu hastalanmış. Çaresizlikten dua etmekten başka bir şey bulamıyor. Çocuğu iyileşsin diye ezbere bildiği bir iki dua varsa bunları yapıyor. Başlıyor dinsel kuralları tutmaya, o kurallara göre giyinmeye vesaire vesaire. Ben şahsen Tanrı'nın böyle bir duayı işleyeceğini hiç zannetmiyorum. Açıkça söylerim, Tanrı'dan dua yoluyla herhangi bir şey istemeden önce Tanrı ile olan ilişkinizi düzeltmeniz gerekir. Bunu yapmadan ondan isteyeceğiniz hiçbir şeyi o size vermeyecektir. Çünkü Tanrı ile kişisel bir ilişki içerisinde bulunulmadan yapılan herhangi bir dinsel uygulama sadece ve sadece kupkuru din geleneği ve göreneği olarak kalacaktır. Böyle bir din geleneğinin de sizi herhangi bir yöne götüremeyeceği ortada. Zekeriya 7. bölüm 14. ayette onları tanımadıkları ulusların arasına fırtına gibi dağıttım. Geride bıraktıkları ülke öyle ıssız kaldı ki oraya kimse gidip gelemez oldu. Güzelim ülkeyi viraneye çevirdiler der. Burada dikkatinizi Tanrı'nın o güzelim diyarı viraneye çevirdiniz sözüne çekmek isterim. Tanrı itaatsizliklerinden dolayı sadece Yahudi ulusunu cezalandırmadı. Ama aynı zamanda bu ulusun üzerinde yaşadığı toprakları da cezalandırarak bu toprakları virane bir duruma getirdi. Bugün İsrail topraklarını ziyaret eden herhangi bir kişi büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Çünkü kutsal yazılarda o toprakların bal ve süt akan bir diyar olduğunu okuduktan sonra oraya gittiği zaman karşılaştığı manzara onu oldukça şaşkınlığa uğratır. Tamam, bir zamanlar çok güzeldi ama bugün hiç de güzel olduğu söylenemez. Ülkenin büyük bir bölümü çöl. Topraklar kıranç. Susuzluk had safhada. Orman diye bir şey yok. Sadece kıyı şeridinde portakal ve limon ağaçları var. Hepsi o kadar. Ülkenin en güzel görünümünün bu sahil bölgesinde olduğunu söyleyebilirim. Ama Yeruşalim'in bulunduğu orta ve doğu kesimlerde, hele hele güneyde güzel diye gösterebileceğiniz bir yer olduğunu hiç zannetmiyorum. Yeruşalim'den çıkıp Eriha'ya, oradan da Ölü Deniz'e giden yol üzerinde kim bana güzel bir manzara gösterebilirse onu takdir ederim. Ama yok. Dediğim gibi bir çöldür. Viran olmuş toprakları görürsünüz. Bir zamanlar güzel bir ülkeydi. Ülke baştan aşağı ormanlarla kaplıydı ama bugün tüm bunlardan hiçbir eser kalmamıştır. Kupkuru kıraç tepeler ve toz topraktan oluşan bir çöl görürsünüz. Kutsal yazılardaki peygamberlik sözlerinin henüz gerçekleşmemesinin bir nedeni de İsrail topraklarının işlenebilir bir hale getirilmemiş olmasıdır. Her ne kadar Yahudiler bu topraklara geri dönmüş ve kendi devletlerini kurmuş olsalar da o zamandan bugüne kadar hiçbir rahat ve huzur yüzü görmediler. Bu programları hazırladığım şu anda İsrail'den gelen bir arkadaşım bana İsrail ile ilgili bilmediğim yeni bazı şeyler anlattı. Dediğine göre İsrail'de vergiler dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmadığı kadar yükseliyormuş. Bal ve süt akan ülke denir mi buraya? Tüm bunlar için Tanrı'yı mı sorumlu tutuyoruz? Hayır. Yeryüzünde yaşayan Yahudilerin büyük bir çoğunluğu henüz ülkeye geri dönmüş değil. Arkadaşımın söylediğine göre İsrail'e geri dönenlerin birçoğu da ülkedeki huzursuzluk ve güvensizlik nedeniyle bir an önce İsrail'den ayrılmak istiyormuş. Evet, İsrail henüz hala ön bildirilerde belirtilen refah düzeyine erişememiş, topraklarını yaşanır bir duruma getirememiştir. Ama ileride bir gün yeniden yapılanacak ve ülke bölgenin en güzel yeri durumuna gelecektir. Bu da ancak Rab İsa Mesih tekrar geldiğinde gerçekleşecektir. Çünkü o zaman barış prensi olan Mesih burada olacaktır. Yeryüzünde 1000 yıllık egemenliği İsa Mesih'in kurulacaktır.
Zekeriya 8. bölümde Tanrı'nın dinsel işlerle değişmeyen Yeruşalim'e ilişkin tasarısını görürüz. Anımsayacağınız gibi Yahudiler Tanrı'ya ibadetlerimizi yaptığımız bir sürü dinsel uygulamada bulunduğumuz halde Tanrı bizi niçin hala bereketlemiyor diye soruyordu. 8. bölümde Tanrı'nın onların bu sorusuna verdiği 3. yanıtı görürüz. 1. yanıta göre eğer yüreğin tutumu doğru ise yapılan dinsel uygulama da doğruydu. 2. yanıtta yine aynı mantık doğrultusunda eğer yüreğin tutumu yanlışsa yapılan dinsel uygulamanın da yanlış olduğu yönündeydi. Diğer bir deyişle yapılan dinsel uygulamanın Tanrı önünde hiçbir değeri yoktur. Tanrı için önemli olan sadece ve sadece yüreğin takındığı tutumdur. Bazı yorumcular Zekeriya'nın 8. bölümü Tanrı'nın bu soruya verdiği pozitif bir yanıt olarak değerlendirir. Bu bir bakıma doğrudur çünkü 8. bölümde verilen yanıt 7. bölümde verilen yanıtlara benzemez. Buna göre Tanrı'nın Yeruşalim'e ilişkin tasarısı hiçbir dinsel uygulamaya bağlı olmaksızın değişmeden durmaktadır. Yani ister dua edin, ister etmeyin, ister oruç tutun ya da tutmayın Tanrı'nın amaç ve tasarılarını değiştiremezsiniz. Bu kesin güvence için Tanrı'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü buna göre Tanrı bize vaat ettiği bütün şeyleri zamanı geldiğinde tek tek bize verecektir. Ve hiçbir şey onun tasarı ve planını bozamayacak ve değiştiremeyecektir. Bu bölümde karşımıza çıkan çok önemli 5 sözcük bulunur. Bu sözcükleri yan yana bir araya getirdiğinizde zaten bir anlamda 8. bölümün özetiyle karşılaşırız. Bunlar sırasıyla şunlardır. 1. Orduların Rabbi. Bu terim 18 kere kullanılır. Bu açıdan burada Rabbin adından bu kadar çok söz ediliyor olması onun bu bölümde çok önemli olduğunu gösterir. İkinci olarak Yeruşalim sözcüğü 6, Siyon sözcüğü de 2 kez kullanılır. Yeruşalim ya da Yeruşalim kenti Orta Doğu'da İsrail toprakları üzerinde bulunan coğrafi bir yerleşim birimidir. Yer olarak her zaman aynı yerde olmuş ve değişmemiştir. Tanrı Yeruşalim derken Yeruşalim'den söz eder. Londra, Paris, New York, Berlin gibi başka bir yerden söz etmez. Dördüncü olarak arta kalanlar terimi iki kez geçer ki anımsayacak olursanız İsrail'in 12 oymağından İsrail'e geri dönenler sadece tüm ulusun bir parçasıydı. Tüm ulusla karşılaştırıldığında İsrail'e dönenlerin sayısı oldukça azdı. Geri dönenlerin hepsi sadece güneydeki 12 oymağa bağlı Yahudiler değildi. İsrail ulusunun 12 oymağının her birisinden geri dönenler vardı ama sayıca sadece 60 bin kadardılar. Son terim ise Rab şöyle diyor terimidir ve bu bölümde 10 kez kullanılır. Bazı kutsal kitap yorumcuları Zekeriya kitabının 8. bölümünün 10 emri Yahudi ulusunun üzerine 7. bölüme kıyasla daha fazla yüklediği görüşündedir. Ben şahsen bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence 7. bölümün son kısmı 10 emri Yahudi ulusunun üzerine koyar. Ama yapılan tartıda kıstaslara başvurulduğunda Yahudi ulusunun bu kıstaslar karşısında eksik geldiği de anlaşılır. Yani Yahudi ulusu Tanrı'nın doğruluk ölçülerine erişememişti. Bundan sonra 8. bölümün özellikle ilk 8 ayetinde yazılanlara baktığımız zaman Tanrı'nın İsrail ulusu, İsrail toprakları ve Yeruşalim'le ilgili nihai tasarısının hiç değişmeden aynen devam ettiğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda Tanrı İsrail'le ilgili hiçbir ön bildiriyi gerçekleştirmemektedir. O bugün kilise dediğimiz inanlar topluluğuyla ilgilenip İsrail'i beklemede tutar. Bunların her ikisi de İsrail ve kilise birbirinden ayrı iki farklı kavramdır. Kilise dediğimizde elbette taştan binalardan söz etmiyorum. Gerçek anlamda kilise Mesih'e iman eden inanlar topluluğudur. Tanrı'nın kiliseyi yeryüzünden ne zaman alacağını bilmiyorum. Bu tarih açısından hiç kimsenin takviminde yazılı değil. Kilisenin yeryüzünden hangi tarihte alınacağı sadece ve sadece Tanrı'nın kendi takviminde bellidir. Ama o bunu hiç kimseye açıklamaz. Kutsal yazılar Tanrı'nın kiliseyi yeryüzünden hangi tarih ve saatte alacağını açıkça yazmaz. Ama kilise yeryüzünden alındıktan sonra Tanrı'nın İsrail'le ilgili yarım kalan tasarılarının gerçekleştirildiği kutsal yazılarda açıklıkla belirtilmektedir. Burada 8. bölümdeki ön bildiriler Zekeriya peygamberin günlerinde İsrail'e geri dönen Yahudilerin sayısının az olduğunu ama bunun ileride bir gün İsrail'e geri dönecek olan Yahudilerin sadece bir küçük resmi olduğunu bildiriyordu. Gelecekte bir gün Yahudiler dünyanın dört bir tarafından İsrail'e geri dönecek ve bunların sayısı önce dönenlerin sayısına göre çok daha fazla olacaktır. Zekeriya 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde her şeye egemen Rab bana yine seslendi. Her şeye egemen Rab Siyon için büyük bir kıskançlık duyuyorum diyor. Evet, onu şiddetle kıskanıyorum. Tanrı kendisinin kıskanç olduğunu söylediği zaman bizim insan olarak gösterdiğimiz kıskançlıktan farklı bir kıskançlıktan söz edilir. Ben şahsen kocam beni kıskanmıyor diyen kadınlara üzülürüm. Eğer bu doğruysa kocasıyla ilgili bir sorunu var demektir. Tabii ki buradaki kıskançlık sevme, koruma ve ilgilenme anlamındadır. Birisi evleneceği kızı sever ve onu kendisine eş olarak alır. Hiçbir zaman sevdiği o eşini yaşamı boyunca hiç kimseyle paylaşmak istemez. Öyle değil mi? Tanrı da bugün hem inanlılar topluluğunu hem de İsrail'i aynen böyle kıskanmaktadır. Eğer hem bu dünya şeytan ve bedenin zevkleri için hem de Tanrı için hizmette bulunabilmeyi düşünüyorsanız yanılırsınız. Bunu başaramazsınız. Eğer Tanrı'nın çocuğuysan ve böyle bir şey yapmaya kalkışacak olursan bu durumda o seni kesinlikle yargılayacaktır. Eğer bedenin arzuları dünya ve şeytanın istekleri doğrultusunda yaşar ve bu şekilde yaşamaya devam etmek için çabalarsan Tanrı'nın çocuğu olmadığını da kanıtlamış olursun ve Tanrı artık seni kıskanmayacaktır. Çünkü o sadece kendisine ait olanları kıskanır. Yani kendisine ait olmayan, kurtulmamış birisini kıskanmaz. Ama kendisine ait olanları sever, onları paylaşmak istemez. Tanrı yaşamımızdaki günahlarla ilgili olarak bize şöyle seslenir. 1. Korintliler 11. bölüm 33. ayet. Öyleyse kardeşlerim, yemek için bir araya geldiğinizde birbirinizi bekleyin. Ve yine 1. Yuhanna 9. bölümde. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Evet, günah açıkça itiraf edilmelidir. İmanlı kardeşim, hem günah içerisinde yaşayıp, hem de Tanrı ile ruhsal bir paydaşlıkta bulunamazsın. Zekeriya 8. bölüm 3. ayette, Siyon'a dönecek ve Yeruşalim'de oturacağım. Yeruşalim'e sadık kent, her şeye egemen Rabbin dağına, kutsal dağ denecek denir. Bu ön bildiri o insanların da anlamış olabileceği gibi o zaman gerçekleşmemişti. Çünkü burada gerçekleşeceği bildirilen olaylar ileride bir zamanda yerine gelecekti. Bu ön bildiri şimdiye kadar gerçekleşmediği gibi içinde yaşadığımız şu çağda da henüz gerçekleşmemiştir. Tanrı burada açıklıkla Siyon'a geri döneceğini ve kendisinin Yeruşalim'in içinde oturacağını söyler. Yeruşalim'e sadık kent denilecek diyor. İlginçtir. Yeruşalim bugün birçok dinin, tarikatın yatağı durumuna gelmiş bir şehirdir. Aklınıza gelen her inancın temsilcisini orada bulmanız mümkün. Dinler açısından tam bir çorba durumunda bulunan Yeruşalim kentinde bugün sadakat diye bir şeyden söz edilemez. Ve ordular Rabbinin dağına kutsal dağ denilecek ya da her şeye egemen Rabbin dağına kutsal dağ denilecek diyor. Ben İsrail topraklarını birkaç kez görüp dolaşmış biri olarak orada kutsal diye adlandırılabilecek bir şey görmediğimi söylemek isterim. O kent bugün kutsal bir kent değil. Rab İsa Mesih oraya geri döndüğü zaman kent kutsal olacaktır ama o henüz geri dönmediğinden Yeruşalim kenti de kutsal değildir. En azından şimdilik, çünkü bu ileride gerçekleşecek olan bir ön bildiriyi oluşturur. Rab şöyle diyor: Siyon'a döndüm ve Yeruşalim içinde oturacağım ve Yeruşalim'e sadık, hakikat şehri ve ordular Rabbinin dağına kutsal dağ denilecek. Daha önce de incelediğimiz gibi Yeşaya peygamber Yeruşalim'in dünyanın başkenti olacağını söylemişti. Yeşaya kitabının 2. bölümünde şu sözleri okuruz. Amos'un oğlu Yeşaya'nın sözü, Yahuda ve Yeruşalim hakkında gördü. Ve son günlerde vaki olacak ki dağların başında Rab evinin dağı pekiştirilecek ve tepelerden yukarı yükselecek ve bütün milletler ona akacaklar. Zekeriya peygamber burada dünyanın son günlerine doğru yaşanacak gelişmelere bakıp halkı bu yönde cesaretlendirmekteydi. İsrail halkı Babil'de 70 yıla yakın bir süre tutsak olarak yaşadıktan sonra ülkeye geri dönmüş ve Tanrı onları belirli bir noktaya kadar bereketlemişti. Ama bütün bu bereketler gelecekte bir gün yaşanacak olan bereketlerin sadece küçük bir bölümünü oluşturmaktaydı. İleride yaşanılacak olan ve insanın dindarlığına, iyiliklerine ve gayretine bağlı olmayan görkemli, bereketli günler gelecekti. Tanrı vermiş olduğu vaatleri insanların tutumlarına ve dindarlıklarına hiç bakmadan ileride bir günde tek tek gerçekleştireceğini söylüyordu. Ama önce insanların yüreğinin değişmesi gerektiğini de bildirir. Bu değişikliği kendisinin yapacağını söylemekteydi. Tanrı'nın sözü tüm dünyaya Yeruşalim kentinden çıkacak ve bu kent bir hakikat kenti olacaktır. Yeşaya peygamber söz konusu ön bildirisinde sözlerine Yeşaya 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle devam eder. Birçok halk gelecek. Haydi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak. Rab uluslar arasında yargıçlık edecek. Birçok halkın arasındaki antlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp sapan demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Evet ama o güne henüz gelmiş değiliz. O gün ileride bir tarihte gelecek ve o gün Yeruşalim'e hakikat şehri ve ordular Rabbinin dağına ya da krallığına kutsal dağ denilecektir. Zekeriya peygamber burada açıkça Rabbin bin yıllık egemenliğinin kuruluşundan söz eder. Bu egemenlik ileride bir tarihte kurulacaktır. Henüz kurulmadı ama ileride bu gerçekleşecektir.